Evet sevgili kardeşler, tekrar Rabbimizin hiç değişmeyen ama değiştiren o eşsiz, engin sevgisiyle her birinizi selamlıyorum. Bugün sizleri yine çok iyi bilinen bir bölüme götüreceğim. O bölümde sadece iki ayet kullanacağım konumuza açıklık getirebilmek için. Birinci Petrus mektubu, ikinci bölüm 4 ve 5. ayetler. Ama ayetleri okumadan önce sizlere yaşanmış bir olayla konuya giriş yapmak istiyorum. 1640'lı yıllarda İngiltere'de devrim savaşı döneminde yaşanmış bir olay. Anlatacağım bu olay. Genç bir İngiliz asker bilinmeyen bir nedenle aç, yorgun bir şekilde, susuz bir şekilde köyde kendisini buluyor. Tabii ki açlık çekmiş olduğu için bir kapıdan diğer kapıya giderek ekmek dileniyor. Ama savaş dönemi olduğu için ve insanlar da büyük bir olasılıkla savaştan artık bıkmış oldukları için askere kapılarını kapatıyorlar. Asker çaresiz bir şekilde arayış içerisine giriyor ve bir çözüm olarak bir kap arıyor kendisine ve uygun olan kabı bulduktan sonra içini karla dolduruyor ve bir ateş yakarak o kabı ateşin üzerine koyuyor. Etrafında da bakıyor, iki tane, üç tane taş buluyor. Onları yağmış olan o karla temizliyor iyice ve o kabın içerisine koyarak bekliyor suyun kaynamasını. Ve su başlıyor kaynamaya. Ama meraklı köylüler evlerinin pencerelerinden askerin yaptıklarını büyük bir heyecanla, hayretler içerisinde izliyorlar. Asker bir süre sonra kaynayan kar suyu kaynamaya başlıyor. Ve meraklı köylüler büyük bir şekilde heyecanla askerin yanına geliyorlar. Ve olayı büyük bir heyecanla izliyorlar. Asker kaynayan suya kaşığını daldırıyor ve tattıktan sonra şöyle bir ifade kullanıyor. Ya keşke şimdi bunun içerisinde birkaç tane soğan olsaydı diyor. Grubun içerisinde yaşlı olan köylü koşarak evinden birkaç tane soğan getiriyor ve askere veriyor. Asker o soğanları soyduktan sonra kabın içerisine koyuyor. Ya diyor, şimdi bunun içerisinde birkaç havuç da olsa çok güzel olurdu. Hele bir de patates girmiş olsa bunun içerisine herhalde lezzetine doyum olmazdı diyor. Ve bunları duyan köylülerden birkaçı evlerine giderek havuç ve patatesi de getiriyorlar. Asker bunları da aynı şekilde içine koyduktan sonra tencerenin bir süre kaynamasını bekliyor. Ve iyice kaynadıktan, iyice piştikten sonra hafif bir şekilde çorbanın suyundan tadıyor. Ve köylülere bakarak diyor ki, bugüne kadar içtiğim en lezzetli taş çorbası. Şimdi o anlamsız kap içerisinde birkaç tane taşın, kaynayan taşın ne özelliği var? Hiçbir özelliği yok değil mi? Peki o çorbaya lezzet katan nedir? Köylüler tarafından getirilen soğan, patates ve havuç. Yani çorbayı tada dönüştüren köylülerin de o çorbada pay almış olması sevgili kardeşler. Onun için bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Her birimizin vereceği destek, katkı, işte hizmetin daha da lezzetli olmasını sağlıyor değerli kardeşler. Şimdi ben eğer elime birkaç tane taş alsam, farklı boyutlarda ve size sorsam, bu taşların sizler için ne anlam ifade ediyor diye sorsam, ne dersiniz? Taş dersiniz değil mi? O kadar. Farklı büyüklükte, belki farklı ağırlıkta, kupkuru, soğuk taşlar. Ve çok ilginç, kutsal kitaba baktığımız zaman da sevgili kardeşler, taşlar hakkında çok değişik ayetlerle karşı karşıya geliyoruz. Bunların birkaçını size kutsal kitaptan okumak istiyorum. Örneğin değerli kardeşler, Yakup Berşeva'dan ayrılıp Haran'a doğru yola çıktığında karanlık basmıştı ve tabii ki yorgun bir şekilde yola devam edemezdi ve bir yerde gecelemesi gerekiyordu. Ve ne yaptı? Başının altına bir taş buldu. Başını koyabilecek bir taş buldu kendisine ve orada yattı. Şöyle okuyoruz Yaratılış Kitabı 28. bölüm 11. ayette. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı diyor. Yeşu'da bir başka örnektir. Gelecekteki nesil Tanrı'nın gücünü anmak amacıyla, yani bir anı olması için yanlarına taş almalarını buyurmuştu. Yeşu 4. bölüm 2. ayette ve 3. ayetin 2. kısmında okuyoruz. Şöyle diyor, her oymaktan birer kişi olmak üzere diyor, halktan 12 adam seçin, bu taşları yanınızda götürüp geceyi geçireceğiniz yere koyun diyor. Ve nedenini de 6. ayette şöyle okuyoruz. Bunlar sizin için bir anı olacak. Şimdi hatırlayın, Davut da Golyat ile savaşırken 5 çakıl taşı, dereden 5 çakıl taşı aldığını okuyoruz 1. Samuel kitabı 17. bölüm 40. ayette. İlyas'a baktığımız zaman da aynı şekilde İlyas da 12 taş almıştı. Ne için almıştı? Yıkılan sunağı onarmak için. 1. Krallar 18. bölümde 31. ve 32. ayetlerde şöyle okuyoruz. 12 taşı aldı. Atlıyorum. İlyas bu taşlarla diyor, Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Ve Yuhanna 8. bölüme baktığımız zaman çok iyi bilinen bir bölümde, evet, ne okuyoruz orada? Ferisiler tarafından zinada yakalanan bir kadını ne yaptılar? İsa Mesih'e getirmişlerdi. Doğru mu? Ve Rabbimiz de İsa Mesih'e getiren o ferisilere şunu söylemişti. Yuhanna 8. bölümde 7. ayette. İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın. Görüyoruz ki hakikaten de taşlarla ilgili olarak bu kadar yoğun oranda ayetler yer almakta kutsal sözde. Ama bunun en anlamlı olanı, ki bugün de bizim anahtar ayetlerimiz, 1. Petrus 2. bölümün 4 ve 5. ayetleridir değerli kardeşler. Orada Petrus ifade ettiği taşları, yani aslında her birimizi ifade eden o taşları ne olaraktan ifade ediyor? Değerli kardeşler, diri taşlar olarak ifade ediyor. Bu müthiş bir ifade gerçekten de. Her birimiz birer taşız ama diri taşlar. Rabbimizin bizleri belirli dönemlerde aldığı ve yontarak olmamız gereken noktaya getirerek bizleri binanın yapımında ne yapıyor? Kullanıyor. Diri taşlar. Evet, ayetlerimizi isterseniz okuyalım. Şöyle diyor 4 ve 5. ayetler. İnsanlarca diyor reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa. Nedir bu? Rabbe gelin. Çünkü o, biliyorsunuz daha sonra okuyacağız, köşe taşı, baş taş Rabbimizin kendisi. Biz de o taş üzerinde bina edilen diri taşlarız her birimiz. İmanlar olaraktan sevgili kardeşler. Ama önce ona gelmek gerekiyor tabii ki. O nedenle şöyle diyor. Diri taşa, yani Rabbe gelin. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir armağan, pardon, ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın diyor. Böylelikle İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz diyor. 5. ayette. Evet. Kutsal tapınağın yapımında kullanılmak için. Yani kilisenin oluşumu daha önce değersiz olan ama Rabbin elinde yontularak bir anlam ifade edecek noktaya getirilen biz diri taşlar aracılığıyla Rab ne yapıyor? Kilisesini bina ediyor. Değerli kardeşler. Şimdi amacı ne? Evet, diri taşlar olaraktan bizleri değişik değişik bölgelerden, cins ayrımı yapmadan, ulus ayrımı yapmadan bir araya getirerek diri taşlar aracılığıyla oluşturduğu bu yapının yapıdaki amaç ne? Bundaki amaç nedir? İnanıyorum ki değerli kardeşler, Rab Tanrı birlik ve beraberlik içinde atılan adımlar sayesinde, yani o birlik ve bütünlük içerisinden uzak olarak değil ama o birliğin içerisinde olarak, destek vererek, herkesin katkıları ile birlikte hareket edilerek, bunun sayesinde değerli kardeşler kendini geri çekip işe el atmamaktan, habire eleştirmekten çok daha fazlası yapılabileceğini, çok daha şeyin başarılacağını ne yapıyor? Rabbimiz öne çıkarmaya çalışıyor. Yani eğer biz diyor bir araya gelip birlikte hareket edersek bu çok çok daha iyidir kendimizi geri çekip mırmır etmekten, dırdır etmekten, birbirimizi eleştirmekten. Yani birlikte kol kola yürüyerek emek vermek, hizmetin bir parçası olmak, emin olun değerli kardeşler, kendini soyutlayıp geri tutmaktan çok daha güçlü, çok daha anlamlı ve etkili. Boşuna dememiş büyüklerimiz. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Öyle değil mi değerli kardeşler? Demek ki bir araya geldiğimizde bir sinerji oluşuyor. Yani sinerji derken ne demek istiyorum? 2 artı 2 4 değil, 2 artı 2 10 demek. Yani birlikten kuvvet doğuyor değerli kardeşim. Onun için Hikmetli Süleyman da Vaiz kitabında 4. bölümde 9. ayette diyor ki iki kişi bir kişiden iyidir. Evet, sevgili kardeşim, değerli kardeşim, başta da anlattığım askerin hikayesini lütfen hatırlamaya çalışın. Çorba lezzetli bir hale gelebilmesi için o çorbanın içerisinde köylünün de, her bir köylünün de bir katkısı, bir payı olması gerekiyordu. Nasıl ki onlar çorbaya katkı ve destek verdilerse ve getirmiş oldukları her bir malzeme sonucunda, her birinin vermiş olduğu katkılar sonucunda, nasıl ki lezzetli bir çorba ortaya çıkmışsa, aynı şekilde bizler de hizmetin bir parçası olmak zorundayız. Ait olduğumuz kiliselerde hizmetin bir tarafından tutmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Eğer kilisenin, ait olduğunuz toplulukların sağlıklı bir şekilde büyümesini, gelişmesini, olması gereken bir noktaya gelebilmesi için bu kesinlikle şart ve gerekli. Çünkü Rabbimiz bunu bizler aracılığıyla her birimizi değişik bölgelerden seçerek bir araya getirmek aracılığıyla bunu gerçekleştirmiştir, oluşturmuştur hamdolsun. Çorbayı, yani aramızda oluşmuş olan sonucu, birlik ve beraberliği tatlı hale getiren, yani bu birkaç kişiden oluşturduğumuz bu küçük topluluğu gerçekten de değerli kardeşler tatlı hale getiren gerçekten de bizleriz. Ve her birimizin bu küçük toplulukta hizmetin bir parçası olmuş olmasıdır. Bugüne kadar verilmiş olan destekler sayesinde, bugüne kadar aramıza katılmış olan kardeşlerin vermiş oldukları katkılar sayesinde, tüm zorluklara rağmen, bakın tüm zorluklara, tüm engellere rağmen gerçekten de yola devam edebiliyor ve bu ekran aracılığıyla da değerli kardeşler hiç tanımadığımız canlara da ulaşma imkanı bulabiliyoruz. O nedenle her bir kardeşimi içten, candan teşekkür ediyorum. Eğer burada bu çekimi yapan kardeşimiz olmasaydı, ben bu çekimi yapabilmem, bırakın çekimi yapmayı, çekimi yaptıktan sonra o çekim üzerinde çalışarak olması gereken noktaya getirebilmem kesinlikle mümkün olamaz. Onun için benim sizlere, sizlerin bana ihtiyacı var. O açıdan şu ifadeyi yeri geldiğinde hep kullanırım. Bunu her zaman şu şekilde düşünün. Tıpkı bir üçgen gibi. Sağ köşe sol köşeye destek oluyor. Ama sol köşede sağ köşeye destek oluyor. Yani ben sizler için, sizler benim için. Ama bakın, iki köşe üst köşeye. Bu ne demektir? Demek ki birlikte Rab Tanrı'ya. Evet, bizler birbirimize destek veriyoruz ama bu destek, değerli kardeşler, Rab'be yücelik ve onur getiriyor. Hamdolsun. Onun için diri taş gerçekten Rabbimizin kendisidir. Bizler de o diri taş üzerine bina edilen küçük, irili ufaklı taşlarız. Çünkü değerli kardeşler, Petrus Rabbimizi insanlarca reddedilmiş ama Rab Tanrı'ya göre seçkin, bakın burası çok önemli, değerli olan diri taş olarak ifade ediyor. İşte Siyon'a bir taş diyor. Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum diyor. Bakın değerli kardeşler, burada özellikle köşe taşı diyor. Çünkü eğer o köşe taşı yoksa ki duvar ören kişilere bakarsanız ne yapıyorlar bu kişiler? Önce iki köşeye, bir köşeye bir taş, öbür köşeye bir taş koyuyorlar. İp çekerekten duvarı o şekilde, o taşlar üzerine bina ediyorlar. Eğer o taşlar olmasa duvarı düzgün bir şekilde örebilmek mümkün değil. Eğer Rabbimiz köşe taşı olmamış olsa bizim sağlıklı bir şekilde büyümemiz, gelişmemiz kesinlikle imkansız hale gelirdi. Onun için burada Petrus'un kullandığı ifadeler çok önemli ve gerekli. Seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ve ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir ama imansızlar için diyor, yapıcıların reddettiği taş köşenin baş taşı oldu diyor. Rab Tanrımız diri taşlardan çorba yapıyor. Eğer deyimi yerindeyse. Ama bunun da bir ön koşulu var değil mi? Nedir ön koşulu? Hatırlayın, çorbayı hatırlayın. Çorbayı tatlı hale getiren neydi? İçine konulan havuç, patates, soğandı değil mi? Ama onlar o çorbaya katkı sağlayabilmesi için köylüler askere gelmesi gerekiyordu. Doğru mu? Evet. Eğer bizler de bu oluşumda, bu oluşumun tat verici bir duruma gelmesini istiyorsak, kesinlikle ve kesinlikle köylülerin askere geldiği gibi bizler de Rabbimiz İsa Mesih'e gelmek zorundayız. Diri taş olan Rabbimiz Mesih İsa'dan ayrı olmak, bağımsız bir şekilde hareket etmek, basit taşlar gibi soğuk ve ölü kalmak demektir. Diri taş olan Rabbimiz Mesih aracılığıyla, onun gücüyle diri taşlara dönüşebilmemiz gerekiyor. Demek ki önce ölümden yaşama geçmemiz gerekiyor. Yuhanna 5. bölüm 24. ayette ifade ettiği gibi. Neden? Çünkü bizler ruhsal kapsamda ölü olan bizlere yaşam verecek olan O'dur. Yuhanna 1. bölüme baktığımız zaman öyle diyor. Yaşam O'ndaydı diyor. Rabbimizin kendisidir yaşam. O nedenle 14. bölümde Yuhanna 14:6'da orada da yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Yuhanna 4'e bakıyoruz. Orada 14'te de yaşam suyunun o olduğunu görüyoruz. Samiyeli kadınla konuşurken. Ve Yuhanna 6. bölüme bakıyoruz. 6. bölümün 51. ayetinde orada da yaşam ekmeğinin yine kendisi olduğunu söylüyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Yaşam kaynağı olan, yaşamın kendisi olan Rabbimiz İsa Mesih'e gelmek gerekiyor öncelikle. Yani yeniden doğarak yaşama kavuşmamız gerekiyor ki uygun şekilde kullanılabilecek duruma gelebilelim sevgili kardeşler. Aksi halde o suyun içinde kaynayan tatsız taş olmaktan öteye gidemezsin. Yani diri taş olan İsa Mesih olmadan yapabileceğin tek şey tatsız, tutsuz, yavan taş çorbasıdır. O kadar. Öncelikle bunun altını çizmek istedim değerli kardeşler. O olmadan, onun destek ve katkısı olmadan diri taşlar konumuna yükselmemiz mümkün değil. Önce onunla bütünlük içinde olmak gerekiyor. Yani Rabbimiz Filisi Nikodimos'a ifade ettiği gibi yukarıdan, yani Tanrı'dan doğmak gerekiyor ki bu yapım işinde yerini uygun şekilde alasın sevgili kardeşler. Evet, bu birinci noktamızda. İkinci noktamıza gelince 5. ayette birliği görüyoruz. Birlik. Şöyle diyor, o sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında diyor kullansın. Bakın ben bir inşaatçı değilim. Yani bir yapı ustası değilim. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bir evde değişiklik yapılabilmesi için gerekli olan tüm parçalar neyse o işi yaparken gerekli olan tüm parçalar doğru bir şekilde ne yapılması gerekiyor? Bir araya getirilmesi gerekiyor. İstenilen sonuca ulaşabilmek için. Tıpkı düşünün, hani çocuklarımızın oynadığı yap boz diye bulmaca parçaları var. Her biri değişik girintili çıkıntılı, değişik değişik parçalar, birbirine uymayan parçalar. Bizler de bir kalıptan çıkmadık değil mi? Bu parçaları uygun şekilde olması gereken yere getirdiğiniz zaman resim ortaya çıkıyor. İşte aynı şekilde Rab de ne yapıyor biliyor musunuz? Aynı şekilde bir usta gibi, ki bunu defalarca gördüm değerli kardeşler, bir taş ustası taş duvarı örerken, tuğla bile örerken ne yapıyor? Uygun olmadığında onu elindeki çekiçle yontarak ne yapıyor? Uygun hale getiriyor. Güzel bir şekilde duvar yükselebilmesi için. Aynı şekilde Rab da bizleri ne yapıyor? Gün ve gün bu hayat içerisinde eğer izin verirsek bizleri küçük küçük vuruşlarla yontuyor. Olmamız gereken noktaya getiriyor ki sağlıklı bir şekilde büyüme, gelişme olabilsin sevgili kardeşler. Onun için Efesler mektubu 2. bölümde harika bir ayetler grubu yer alıyor. 19'dan 22'ye kadar olan kesimde. Böylece diyor, artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Bakın bu çok önemli bir ifade. Tanrı'nın ev halkı. Yani aynı amaç için hizmette olan kişileriz her birimiz. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda, kimde? Rab İsa Mesih'te. Köşe taşı olan Rabbimiz İsa Mesih'te diyor ki kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla, burası çok önemli, Tanrı'nın konutu olmak üzere. Hep birlikte, bakın herkes işin içerisinde, bu çok önemli. Hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Hep birlikte. O açıdan senin bana, benim sana ihtiyacım var değerli kardeşler. Ve ne diyordu? Şöyle diyor. Bundan böyle artık yabancı değil, Tanrı'nın ev halkısınız. Bence bu çok muhteşem bir ifade değerli kardeşler. Yani Yahudi soyundan olan imanların bizler gibi diğer uluslardan olan imanlardan herhangi bir üstünlüğü yoktur. Bakın bunun altını önemli çizmek istiyorum. Yani tüm yeni doğmuş imanlılar hangi ulustan olmuş olursa olsunlar, her biri yeniden doğmuş oldukları için, o yapıda destek ve katkıları olmuş olduğu için cennetin birinci sınıf insanlarıdır. Yani ikinci sınıf değil değerli kardeşim. Evet. Sadece tanrısal egemenliğe uygun hale getirmekle kalmamışlar. Tanrı'nın ev halkının, o ailenin bireyleri olmuşlardır. Her birimiz o yapının birer parçasıyız. Bu harika gerçekten de. Mesih İsa'da her bir birey bir araya getirilerek birleştiriliyor ve bir oluyoruz. Bireysellik, teklik, kendi başına, başa buyruk bir biçimde hareket etmeye asla ve asla yer yok. Bu birliktelik içerisinde, yani Rabbin bedeni olan bu kilise içerisinde. Yani kilisenin yaşam ve büyüme kaynağı Rabbimizin kendisidir. İşte onun için Yuhanna 15. bölümde ben asmayım diyor. Sizler de o asmanın dallarısınız. Değerli kardeşler. Evet. Ben değil, biz egemen. Ben yaptım, sen yaptın, ben başardım, sen başarısız oldun, sen başardın, ben başarısız oldum değil, biz yaptık. Biz egemen. Rab, Tanrı'nın amacını gerçekleştirebilmesi için Tanrı'ya ve birbirimize bağımlıyız. 1. Korintoslar mektubuna bakarsanız 12. bölüm 18'den 27'ye kadar olan o uzun kesimde bunu çok harika biçimde orada görebilirsiniz. Rab Tanrı, Rabbimiz Mesih İsa bedenin ve kilisesini oluşturan her bir parçasını ne yapmıştır? Dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Az önce ifade ettiğim gibi nasıl yapmıştır bunu? Elindeki çekiç ile o uygun olmayan taşı yontarak, uygun hale getirerek değerli kardeşim. Çünkü her birimiz ayrı ayrı özellik taşıyan, her bir parçanın bir araya getirilmesindeki amaç tek bir binayı, bakın tek bir binayı, tek bir yapıyı oluşturmak içindir. Bina inşa edilirken hiçbir zaman çatı, duvarlara sana ihtiyacım yok diyemez. Ne de kapılar pencerelere aynı duruşu sergileyebilir. Binayı oluşturan her bir parça, bakın buna hiç görünmeyen o çiviler de, o en küçük parçalar da dahil değerli kardeşler. Evet, binayı oluşturan tüm parçalar vazgeçilmez, gerekli parçalardır her biri. Demek ki ev yapımında kullanılan tüm parçalar evi ne yapıyor? Uygun, oturulabilir duruma getirmek için gerekiyor. Evet değerli kardeşler, Rab Tanrımızın yüce istemine göre Tanrı kendine ait olan tüm üyelerini ne yapıyor? Uygun ve kusursuz biçimde uygun olan yere yerleştiriyor. Öyle ki parçalar arasında üstünlük değil, uyum ve denge hakim olsun. Hatta bakarsanız Korintoslara yazılan mektubun 1. Korintoslara mektubu 12. bölüme bakarsanız 23. ayette bunu yapmasındaki amacın o güçsüz olan parçaları bile daha iyi bir duruma getirme amacını taşıdığını görüyoruz. Diyor ki bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha çok değer veririz diyor. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Demek ki kimse kimseden daha da üstün değil. O zaman değerli kardeşler, yeri gelmişken söylemek istiyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. O zaman gelin bırakalım yeniden doğmak için dillerle konuşma gerekiyor ifadesini. Dillerle konuşuyor olduğunu söyleyebilirsin değerli kardeşim. Ama bu seni benden ya da bir başka kardeşten daha üstün kılmaz. Bunun altını önemli çizme ihtiyacı duydum. Uygun şu anki konuşmaya uymuş olduğu için değerli kardeşim. Onun için böyle bir oluşumda eğer bu gerçek anlamda oluşmuşsa emin olun sağlıklı bir gelişme olmuş olduğu için bir parça acı çektiğinde tüm parçalar da o acı çeken için acı çeker. Ama biri onurlandığında, biri gerçekten yüceltildiğinde de bütün üyeler de onunla birlikte sevinç duyar. Sevinir. Demek ki bunu tam anlayabilmek için şöyle diyebiliriz. Sadece futbol maçına baktığımız zaman golü atan mı seviniyor? Hayır. Takımın tümü aynı sevinci, coşkuyu yaşıyor. Çünkü neden? O gol herkesin katkılarıyla atılmıştır. O zaman diyebilir miyiz? Tam bir takım işi. Tam bir takım işi. Her birimiz o kilisenin yapısını oluşturuyoruz ve her birimiz bu bedenin birer parçalarıyız. Yani başka bir ifadeyle çorbaya lezzet katan her bir malzeme gibi her birimiz ait olduğumuz topluluğa lezzet katıyoruz. Lezzet katıyorsunuz. Çorbanın lezzetli olabilmesi için içine konan malzemeler, soğan, havuç, patates gibi onlar nasıl gerekliydiyse aynı şekilde o yapıda sizler de önemlisiniz ve aynı oranda da gereklisiniz değerli kardeşim. Usta bir aşçı çorbayı tattığında ne yapar? Eksik olduğunu, şu eksik ya da bu eksik olduğunu söyleyebilir. Aynı şekilde Rab Tanrımız da diri taşlardan oluşan mükemmel bir çorbayı oluşturabilmemiz için birlik içinde hareket etme düşüncesini ne yapmıştır? O anlayışı, o aklı bize vermiştir. Bu da bizi ne yapıyor? Üçüncü noktamıza götürüyor. Üçüncü noktamız birlikte çalışma, birlikte hareket etme aklı. Beşinci ayete bakıyoruz tekrar. O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz. Bakın ne yapıyor Rabbimiz? Diri taşlar olarak her birimizi kahinler yapıyor. Amaç ne? Ona hizmet edebilmek için. Demek ki çağrıldık. Ne amaçla? Rabbin bedeni olan ait olduğumuz kilisede hizmet etmek amacıyla. Değerli kardeşler. Paulus'un Korintoslara yazılan birinci mektubunda ifade ettiği gibi her birimiz birlik içerisinde üzerine düşeni yapmakla sorumlu. Aksi halde değerli kardeşler önemli altını çizmek istiyorum ki kilise topluluğunun etkin bir şekilde hizmeti mümkün olmaz. Yani etkisiz, verimsiz bir topluluk olur. Nehemiye zamanında itaatsizliğin bir sonucu olarak taşlar darmadağın olmuştu. Şehrin duvarları harabeye dönmüş ve halkın yaşamı da çekilmez bir hal almıştı. Çekilmez bir hale gelmişti. Halk sürgünden Yerişalim'e geri geldiklerinde Yerişalim'in o yıkılan duvarlarını yeniden bina edebilmek imkansız görünüyordu. Onlar da zaten bunu hiçbir şekilde düşünmemişlerdi. Ama ne zamana dek? Ta ki Nehemiya halkı birlikte çalışmaya itene dek. Yani onları teşvik edene dek. Onları harekete geçirdi ve her birinin o duvarların, şehrin yıkılan duvarlarının yapımında yer alması için onları teşvik etti, onlara destek oldu ve sadece destek olmakla kalmadı, aynı zamanda da ne yaptı? Onlar için gerçekten de dua etti sevgili kardeşler. Çünkü Yeremya şunu çok iyi biliyordu. İnsanlar birlik ve beraberlik içinde çalışarak devam ederlerse imkansız halde görünen, mümkün olmayan şehir duvarlarını tekrar yeniden bina etmek mümkün hale gelebilir. Ciddi bir şekilde Rab'be baktı. Rab'bin önünde dua etti. Ama sadece duayla yetinmedi. Harekete geçti. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek kardeşleri teşvik etti. Onları bir şekilde motive ederekten duvar yapımı içerisinde kullanılmasını sağladı. Sonucu şöyle okuyoruz bakın. Nehemiya 4. bölümde. Şöyle diyor 6. ayette. Surun onarımına devam ettik. Yarı yüksekliğe kadar suru tamamladık. Bakın yarı yüksekliğe yani olması gereken yüksekliğe çıkabilmişti bu kişiler. Yani her bir kardeşin hizmetin bir parçası olmuş olması sonucunda duvar istenilen noktaya gelmişti. Nedeni neydi? Diyor ki çünkü Burasını çok seviyorum. Herkes. Sadece bazıları değil. Hani bazen vardır ya, çalışıyor gibi görünüyoruz ama sadece seyrediyoruz, o kadar. Ama burada diyor ki, çünkü herkes canla başla çalışıyordu. Bakın, herkes aynı içtenlikle, aynı amaçla, aynı hedefe doğru, yarım bir yürekle değil ama tam bir yürekle hizmet ediyorlardı, destek veriyorlardı ve bunun sonucunda görüyoruz ki duvar istenilen yüksekliğe kavuşmuştu. Tam bir takım işi. Demek ki istenilen sonucu elde edebilmek için canla başla çalışmak çok önemli ama o işin içerisinde her birimizin katkısı aynı oranda önemli ve gerekli. Bakın, kazların nasıl uçtuğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama aklıma geldiği için söylemek istiyorum. Onlar V şeklinde uçuyorlar. Önde bir lider var ve onun arkasında sırayla uçan kazlar var. Ve bunlar V şeklinde uçmasının nedeni ne biliyor musunuz? Uzmanlar araştırmasını yapmışlar. Bu kazlar V şeklinde bu şekilde uçtuklarında mesafelerini %70, bakın %50 değil, %70 oranında daha da yukarı çıkarabiliyorlar. Yani uzun mesafeyi rahatça uçabilmek için birlikte V şeklinde uçmaları gerekiyor. Neden? Çünkü V şeklinde uçarlarken kaz kanadını çırparken bir hava akımı oluşturuyor. O hava akımını arkadaki kazın daha rahat uçmasını sağlıyor. Ama o kazda oluşturduğu hava akımı da bir sonraki kaza destek veriyor. Ve o şekilde uzun bir mesafeyi uçabilme noktasına gelmiş oluyorlar. Her birinin katkısı. Ve bakın, çok ilginç olan ne biliyor musunuz? Bunlar aynı oranda yoruluyorlar. Çünkü baştaki onun önünde bir başka kaz olmadığı için çok çabuk yoruluyor ve arkaya geçiyor. Ve dinlenebiliyor. Ve bu kaz öne geçiyor. Liderlik görevini alıyor. Ve harika olan, eğer işlerinden biri olması gerektiği şekilde işini yapmıyorsa, yani uçmuyorsa, arkadan uyarıyorlar öterek. Bar bar bağırarak uyarıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Motive ediyorlar onu. İtiyorlar. Demek ki biz destek olacağız birbirimizi teşvik ederek, birbirimizi destekleyerek, birbirimizi motive ederek. Ama köstek olmayacağız. Yani tökez olmayacağız birbirimize. Bu hizmet içerisinde hizmet ederken değerli kardeşim. Nehemiya kitabında tüm düşmanların engellerine rağmen değerli kardeşler, insanların nasıl birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını az önce okudum. Bu bana göre gerçekten de harika bir örnektir. Birlik içinde hareket etmiş olmanın sonucu istenilen hedefe ulaşmanın mümkün olabileceği. Eğer kendimizi geride tutarak, işe el atmadan, kendimizi soyutlayarak birlikte çalışmamız kesinlikle mümkün olmaz. Herkes kendi kafasına göre davranırsa birlikte çalışmanın getireceği sonucu görmekte hayal olur. Rabbimizin işlemesine izin vermeliyiz. Ama bu izni verirken de birbirimize asla tökez olmayacağız. Bakın, yanlışlar yapabiliriz. Kardeşlerin yanlışlıklarını tabii ki sevgiyle söyleyebiliriz. Onları motive etmek açısından. Ama asla ve asla onları acı çekmesine, onların gerçekten daha kötü bir duruma gelmesine katkı vermemeliyiz. Destek olmamalıyız. Değerli kardeşler, ayağa kalkmaları için destek verebiliriz ama kesinlikle tökez değil. Evet. Onun için Romalılar 12. bölüm 2. ayette şöyle okuyoruz. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın diyor iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilmesiyle diyor değişin. Peki bu nasıl olacak? Bu değişim nasıl olacak? Kutsal kitapta açıklandığı gibi Tanrı'nın düşündüğü şekilde düşünmemizdir. Bizler Tanrı'nın düşündüğü şekilde düşündüğümüzde değerli kardeşler, o zaman yaşamlarımızı gerçekten de doğrudan Tanrı'dan yönlendirdiğini, yönlendirmiş olduğunu da tecrübe etmiş oluruz. Uymak nedir? Dışarıdan bir şeylerin seni ne yapıyor? Etkisi altına alarak belirli bir kalıba girmektir. Eğer izin verirsek akıllarımız, dünyasal istek ve arzularımız değerli kardeşler, o arzuların etkisiyle ne yapıyor? Bizi bir biçime sokacak ve o dünya ne istiyorsa o yöne doğru giden bir süreç başlayacak. Ve aramızda var olan birlik ve beraberlik de zarar görmüş olacak. Onun için Yakup şöyle destekliyor bu düşünceyi 4. bölümde 1. ayette. Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir diyor. Bedeninizin üyelerini savaşan tutkularınız değil mi? Büyük bir uyarı gerçekten de. Bakın uzun yıllar değerli kardeşler, uzun yıllar bu alanda koşmakta olan biri olaraktan yürek doluluğuyla ifade etmek isterim ki imanlar arasında da kavgalar ve çekişmeler var. Çünkü başkalarına karşı üstün gelmek ya da kendi isteklerimizi tatmin edebilmek için, kendimizi öne çıkarmak için uğraşıp duruyoruz. Türkiye'de hizmet etmek için büyük bir sevinçle, büyük bir özveriyle ülkemize giden, orada kiliselerin kurulmasına katkı sağlayan, oradaki kiliselerin gelişmesine katkı sağlayan birçok kardeşi anımsıyorum. Bakın amaç aynı, hedef aynı olmasına karşın büyük bir rekabet içerisinde olduklarını görüyorum zaman zaman. Yani ben senden bu işi daha iyi yaparım düşüncesi egemen. Başka bir ifadeyle Yakup'un ifade ettiği gibi tutkularımız egemen. İçimizde bulunan ve tatmin edilmeye çalışılan güçlü tutkular. Bedensel arzular neyi bekliyor? Doyurulmayı bekliyor. Demek ki bu doyurulmamış, doyuma ulaşmamış isteklerimiz öylesine doruğa ulaşıyor ki engel olanlar karşımıza çıktığında da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Onları ezip geçiyoruz. Ben daha iyi bilirim. İlkesine sarılarak. Bakın onun için çok sert bir ifade kullanıyor Yakup. 2. bölümde. Pardon, 2. ayette, Yakup 4. bölüm 2. ayette adam öldürüyorsunuz diyor. Adam öldürüyorsunuz. Tabii ki adam öldürüyor, öldürmüyoruz. Ama değerli kardeşler, kızmakla, kıskanç davranmakla, acımasız bir tutum sergilemekle adam öldürmüş gibi oluyoruz, emin olun. Onun için Romalı'ya yazılan mektupta gerçekten bunu düşüncelerde noktalamak istiyorum. 8. bölümde Beşinci ayette diyor ki benliğe uyanlar, yani o köşe taşına bağlı kalarak değil, kendi kafasına göre hareket edenler, o benliğin tutkuları yönünde adımlarını atanlar, benlikle ilgili ruha uyanlarsa diyor, ruhla ilgili işleri düşünürler. Bu kadar açık, bu kadar net. Değerli kardeşim, benliğe uyanlar, benliğin dürtüsüne uyanlardır. Yani sonradan topluk olup gidecek olan bedenin arzularını tatmin etmek için gayret ederler. Ve bu kişiler iman etmemiş kişilerdir. Ama ruha uyanlar ise, yeniden doğmuş olan kişiler ise ve ruhta yaşayan kişilerse Tanrı sözüne ve duaya odaklanarak İsa Mesih'e hizmet etme gayreti içerisinde hareket ederler. Yeniden doğmuş oldukları için. Eğer yeniden doğduğumu söylüyorsam değerli kardeşim, ruhta yaşama gayreti içerisinde olmak zorundayım. Bakın, balık suda kalması gerektiği gibi, bunu hiçbir zaman unutmayın, aynı şekilde bizim de Rab'de kalmamız gerekiyor. Tren yoluna devam edebilmesi için raylarda kalması gerekiyor. Bizim de Mesih'te o köşe taşı üzerinde kalmamız, ona sımsıkı sarılarak, yani Galatyalılar 5. bölümde ifade ettiği gibi 24. ayette ruhta yürümemiz gerekiyor. O zaman gelin değerli kardeşler, eğer yeniden doğduğumuzu söylüyorsak, ruhta kalarak ve sözün ışığında değerli kardeşler, Rabbimizin oluşturduğu o köşe taşı üzerinde birbirimizi destekleyerekten devam edelim. Var mısınız?